Ayrım 29.
5. Ardından haleflerinin çağı geldi. Atatürk'ün en yakın silah ve iktidar arkadaşı, kendisinden 3 yaş küçük olan İsmet İnönü'ydü. Hem bir asker hem de devlet adamı olarak İsmet iyi bir ad yapmıştı. Osmanlılar döneminde 20. yüzyılın başındaki Balkan savaşlarında sivrilmişti. Padişahlar İmparatorluğu'nun ölümcül yaraları ne o zamanki adıyla İsmet Paşa'nın ne de diğer seçkin askerlerin suçuydu. İsmet Dünya Savaşı'nda İngilizlerle hayati önemdeki Suriye cephesinde savaşmıştı. Daha sonra tüm orduların kumandanı olarak çok daha önemli bir göreve getirildi. Bozkurt, padişahın Haliç'teki sarayındaki Dalkavuklar çetesine karşı çıktığı zaman Mustafa Kemal'e ilk katılanlardan oldu. O sırada imparatorluğun başkenti, müttefiklerin Türkiye'yi parçalama girişimlerine karşı milli bir devrim başlatabilecek olan Türklere karşı kapıları kapalı tutan muzaffer müttefiklerin denetimi altındaydı. Müttefiklerin gözünden kaçmayı başaran İsmet, serüvenli bir yolculukla Kemal'in karargahına ulaştı. İstanbul'da bir er giysisi içinde gizlice ayrılmıştı. Sonunda Mustafa Kemal'in sonradan ismi Ankara'ya çevrilecek olan Angora'daki karargahına kadar ulaşabildi. Daha o zamanlar İsmet Paşa'nın Türkiye'nin yeniden dirilişinde önemli bir rol oynayacağı belliydi. Yunanlılara karşı yürütülen askeri operasyonlarda gerçekten de önemli bir rol oynadı. En tehlikeli cephe olan Batı cephesinin başkumandanıydı. Düşmanın en büyük yenilgilerinden biri olan zaferi İnönü kasabasında kazanmıştı ve Türkler aile adı kullanmaya başladığında adı General İsmet İnönü oldu. Cumhurbaşkanı Kemal İsmet Paşa'yı başvekili yaptı. İyi bir pazarlıkçı olarak ün kazandığı önemli uluslararası konferanslarda Türkiye'yi temsil etti. İsmet'in iç işlerinde oynadığı rol üzerine Kemal'in devasa gölgesi düştüğü için pek az bilinmektedir. Kemal'in diğer birçok kişiyle olduğu gibi İsmet'le de geçimsizliği olmuştu. Atatürk'ün son yılında İsmet İnönü başbakan değildi. Makamını devralma sorunu ortaya çıktığında İnönü bu konuma en uygun aday olarak kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi onu ülkenin ikinci cumhurbaşkanı seçti. İkinci Dünya Savaşı İnönü'nün başkanlığının ikinci yılında patlak verdi. Alman Reichi o zamana kadar Balkanlara iyiden iyiye nüfuz etmiş ve etkisi Türkiye'nin sınırlarına değin uzanmıştı. Türkiye'nin savaştaki rolü her zaman bir anlaşmazlık konusu olmuştur. Müttefik güçlerin bu konudaki görüşleri birbirinden farklıydı. İngilizler Türkiye'yi müttefiklerin tarafında savaşa çekmek isterken Amerikan hükümetinin bu konuda biraz tereddütlü davrandığı görülüyordu. Hemen hemen savaş süresince Almanlar Türkiye'den çok daha güçlü ülkeleri birkaç gün içinde istila edebilmişlerdi. Acaba Türkiye'yi boyun eğmeye zorlasalardı ne olurdu? Bu durumda bütün heybetli petrol çıktısıyla Orta Doğu Almanların ellerine düşebilirdi. Nazilerin ihtiyacı olan bir tek ham madde varsa o da petroldü. Bu yüzden Türkiye'nin tarafsız kalmasına izin vermek ve böylelikle Almanları Orta Doğu'nun petrol kuyularından uzak tutmak daha iyi olmaz mıydı? İsmet İnönü öncelikle Türkiye'nin çıkarlarını gözetmek durumundaydı. Ülkesi 1. Dünya Savaşı'nda diğer uluslardan çok daha uzun süre savaşmıştı. Türkiye için bu savaş aslında 1912'deki ilk Balkan Savaşı ile başlamış ve Mustafa Kemal'in Yunanlılara karşı kazandığı nihai zafere değin 10 yıldan fazla devam etmişti. Ardından acılı bir süreç olan doğulu despotizmi batılı bir cumhuriyete dönüştürebilmek için yeniden yapılandırma ve gelişme dönemi gelmişti. Türkiye yenilgi nedir bilmez 3. Reich'a karşı duracak kadar güçlü müydü? Bir savaş haline gelmesi onun çıkarına olur muydu? Bu Türkiye'nin her iki tarafa da stratejik ham maddeleri satarak büyük karlar elde etmesi için en iyi fırsat değil miydi? Türkiye savaşa katılmadı. Bununla birlikte yaralı devin dize getirilmesinden hemen önce Almanya'ya karşı savaşı ilan etti. İnönü'nün ülkesi böylelikle Birleşmiş Milletler'in ilk üyeleri arasına katılmaya hak kazandı. Rusya 2. Dünya Savaşı'nın muzafferleri arasındaydı. Zaferin gel gitsel dalgasıyla yükselen Rusya, sıcak denizlere olan daimi susuzluğunu gidermek için bir girişiminde bulunmayacak ve boğazlara açılan kapıyı zorlamayacak mıydı? Sovyetler Birliği'nin yaptığı da bu oldu. Doğu ve Batı devlerinin arasında soğuk savaş başlamıştı. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ülkesini büyük bir maharetle Batı kampına sevk etti. 12 Mart 1947'de Başkan Harry Truman devrimci nitelikteki Amerikan siyasetini ilan etti. Totaliter rejimler özgür halkları uluslararası barışın temellerini çökertecek ve bu anlamda Birleşik Devletler'in güvenliğini zedeleyecek şekilde baskı yapmaktaydılar. Türkiye ve Yunanistan açgözlü Sovyetlere karşı birer ileri karakoldu. Birleşik Devletler Ruslara karşı durmaları için bu ülkelere yardım edecekti. Truman doktrini doğmuştu. Gördüğümüz gibi Atatürk Sovyetlerle iyi ilişkiler içindeydi. Bu dönemde hayatta olsaydı acaba Moskovlarla iyi komşuluk ilişkilerini sürdürür müydü? Ya da Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde ve dünyadaki güç dengeleri içinde seçtiği yerde bir değişiklik yapar mıydı? Türkiye artık özgür dünyanın bir siperiyken acaba kendisi özgür müydü? Kemal'in kendi eseri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi siyasal alanda bir tekeldi. Lord Acton, iktidar yozlaşır, mutlak iktidarlarsa mutlaka yozlaşır demişti. Cumhuriyet Halk Partisi de iktidara ve aslında mutlak iktidara yenik düşmüştü. İktidar yalnızca sahip olduğu önem için yürütülüyordu. Parlamentodaki Türk kamuoyunu dile getiren önderler ve basın Kemal adına siyasal sistemde bir değişiklik yapılması için hükümeti uyarmaya başladılar. Parlamentodaki bir grup milletvekili Demokrat Parti'yi kurdu. Türkiye artık iki ana siyasal partiye sahipti. Demokrat Parti artık gerçek Kemalist siyasaların temsilcisinin kendisi olduğu iddiasında bulundu. Karşıtı olan Cumhuriyet Halk Partisi buna büyük bir şiddetle karşı koydu. Sonunda 1950'deki Büyük Millet Meclisi seçimleri özgür bir şekilde yapıldı. Türk seçmenleri kanaatlerini yanılgıya yer bırakmayacak şekilde dile getirdiler. Demokrat Parti seçimi Cumhuriyet Halk Partisi karşısında büyük bir çoğunlukla kazandı. Böylelikle Kemal'in ölümüyle Türk halkının elinden tutan ve büyük ulus yaratıcısının eserini sürdürmesine yardım eden İnönü'nün 12 yıllık rejimi son bulmuştu. Geriye bakıldığında İsmet İnönü deneyimli bir diplomat ve yetenekli bir siyasal lider, ancak merhum Atatürk'ün kıvılcımından ve yaratıcı insanın pırıltısından yoksun biri olarak görünmektedir. Türk liderleri yine Atatürk adına konuşuyorlardı. Bu kez Muzaffer Demokrat Parti'nin başındaydılar. Biz Kemalist geleneğin gerçek varisleriyiz demekteydiler. Ve ebedi şefin ruhu adımlarımızda kılavuzluk edecektir. Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Kemal'in 5 yıllık planının sorumluluğunu verdiği eski bir bankacı olan Celal Bayar'dı. Başbakan şiddetle batı yanlısı bir toprak sahibi olan Adnan Menderes'ti. Her ikisi de Kemal'in okulunun parlak öğrencileriydiler. Yönetimdeki yerini sağlamlaştırma sırası Demokrat Parti'ye gelmişti. Ebedi şefin adımlarını izlediği iddiasıyla muhalefeti Kemal'in vasiyetine sadakatsizlik olarak değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi ve basına karşı sıkı önlemler aldı. Bunun yanı sıra Kemalizmin kimi temel ilkeleri bu dönemde yeniden gözden geçirildi. Ekonomik sorunlarda özgür girişim her şeyin üstüne çıktı. Sayısız sanayi kuruluşları özelleştirildi. Kemal'in devletçiliği gölgelendi. Bütün bu süre boyunca Türkiye, ülkenin savunmasını güçlendirmek için Birleşik Devletler'le işbirliği yaptı. 12 yıl içinde Amerika Türkiye'ye yaklaşık 3 milyar dolar akıttı. Hükümet sanayileşme sürecini hızlandırmakta ebedi şefin izinden gittiğini ileri sürdü. Ne ki ülkenin bu hızlandırılmış tempoya hazırlıklı olmadığı çıktı. Fiyatlar yükseldi, enflasyon başladı, paranın değeri düştü. Bir Amerikan iktisatçısı, Türkiye'nin iflasına giden yol diyordu. Dolar banknotlarıyla döşenmektedir. Ülkenin büyük kentlerinde düş kırıklığı aldığı yürüdü. Mütehakkim demokrat yönetimine karşı en şiddetli muhalefeti gösteren merhum Kemal'in mirasını emanet ettiği Türk gençliğiydi. Atatürk'ün vasiyeti adına Ankara'da ve İstanbul'da rejime karşı harikulade gösteriler yaptılar. Ardından ansızın darbe geldi. 27 Mayıs 1960'ta askeri bir junta, Cumhurbaşkanı ve Başbakan da dahil olmak üzere önde gelen birçok üyesini tutukladığı Demokrat Parti iktidardan indirdi ve yeni hükümet olarak yönetime geçti. Junta'nın başkanı Türk ordusunun eski genelkurmay başkanı olan General Cemal Gürsel'di. Azledilen politikacıların Kemalist geleneğe ihanet ettikleri gerekçesine dayanarak mahkemede yargılanmalarını sağladı. Gürsel, bizi harekete geçiren diyordu, Mustafa Kemal'in ruhu ve eylemleri olmuştur. Böylece Türkiye'deki tüm siyasal grupların esin kaynaklarının Atatürk olduğunu savunmaya devam ettikleri görülüyordu. Bu CHP ve DP için olduğu kadar kendilerine Milliyetçiler Birliği adını veren şovenist grup ya da dinsel değerlerinden ilham aldığını ileri süren Kutsal Nur grubu da olsa hiç değişmeksizin ilerici, tutucu veya irtica yanlısı diğer tüm partiler için de geçerliydi. Türkiye için Cumhuriyet'in kurucusu tarafından kendisine emanet edilen hedeflere doğru yürümesinin büyük bir zorunluluk haline aldığı gittikçe daha da belirginleşmişti. ülke büyük bir meseleyle karşı karşıyaydı. Türklerin babasının halefliğine layık kişiyi nereden bulacaklardı? 6. Kemal kendi yaptıklarını nasıl değerlendirmişti? Ve çağdaş dünya Atatürk'ün tarihsel rolünü nasıl değerlendirmektedir? Çağımızda Orta Doğu'nun en başarılı lideri olan Mustafa Kemal, kendisini başarılı biri olarak görmemekteydi. Onu zamansız ölümüne sürükleyen pervasız yaşamı, belki de onun kendine yönelik kişisel hoşnutsuzluğunun bir ifadesiydi. Kendi tarihsel rolünün ve adının bütün dünyada ünlenmiş olduğu gerçeğinin farkında mıydı? Bu gerçeklere tümüyle vakıftı, alçak gönüllü biri değildi. Ancak aynı zamanda Cumhuriyet Türkiye'sinin küçük bir ülke olduğunun ve kendisinin devler çağında yaşamadığı gerçeğinin de farkındaydı. Büyük İskender, Jules Caesar ve Napolyon'un dünya imparatorlukları çağında yaşamış olsaydı, böylesine düş kırıklığına kapılmazdı. Çağdaş Türkiye'yi yarattığı ve başka hiç kimsenin Orta Doğu'da böylesine kalıcı bir büyü yaratamayacağı bir gerçek olmakla birlikte, o gerçek görevinin büyük imparatorluklar kurmak ve dünyayı dönüşüme uğratmak olduğunu hissediyordu. Ona başarılı olmadığını düşündüren, yine kendisinin olağanüstü yükseklikteki standartlarıydı. Ve onun hakkında dünyanın düşüncesi nedir? Tarih onun Türkiye'nin gizil gücünü ortaya çıkartmış olduğunu teslim etmektedir. Ayrıca onun hipnotik güce sahip ve korkusuz, olağan düşü ve çok büyük bir adam, melekle şeytanın bir karışımı olduğunu da biliyordu. Dünya sahnesinde görüldüğü zaman Orta Doğu'da yalnızca bir hanedan vardı ve o bir ulusa, Türkiye'ye ihtiyaç duymuştu. Doğu'yu incelemiş ve gördüklerinden hoşlanmamıştı. Geçmişin batağına saplanmış ülkeler, geçmişe ilişkin boş hülyalar, bedenin ve zihnin rahatsızlıklarıyla çürümüş hasta ve tembel bir dünya. Ardından batıyı incelemiş ve bundan da çok hoşlanmamıştı. Gene de halkın daha çok yemek yiyeceği, okula ve ilaca sahip olduğu ve daha uzun yaşadığı ve daha güçlü olduğu için batı daha uygun bir tercih olarak kabul edilebilirdi. Mustafa Kemal zayıf bireylerden güçlü bir ulus yaratılamayacağını ve bir ulusun hastalık, cehalet ve yoksullukla boğuştuğu sürece güçlü olamayacağını biliyordu. Mustafa Kemal'in batıda özellikle sevmediği nokta, uluslar arasında yarattığı vahşi rekabetti. Bu rekabet bir ulusu diğer ulusların zararına olarak mümkün olanın sınırlarına, hatta sınırın ötesine sevk ediyordu. O Türkiye'sinin yok edici olmasını değil, yaratıcı olmasını istiyordu. Batının en büyük uluslarının bile kendilerini diğer uluslardan üstün, hem de çok üstün gördükleri için, kendi açılarından daima soylu olan amaçlarla da olsa sık sık yok ediciliğe yöneldiklerini görmüştü. Türkiye'nin başkalarından daha iyi olmasını değil, kendi çapında, daha ötesinde değil, iyi olmasını istiyordu. Osmanlı İmparatorluğu dünyayı ele geçirmek peşine düşüp, güvenliğini benimsediği son çareye bağlayarak, devamlı daha ileri gitmiş ve bundan sonra yine güvenliğini güvenceye almak için ilerlemeye devam etmek zorunda kalmıştı. Padişahın egemenliğine ne olduğunu görmüştü ve o ülkesi için Türklerin yaşadığı Türkiye'nin güven içinde ve müreffeh olmasından başka hiçbir şey istememişti.